Ayrım 8, sayfa 94. Kız haklıydı. Çoğu zaman dışarıda yemek yediğimden evde hiçbir şey yoktu. Alışverişi tamamlayıp arabaya döndüğümüzde ellerimiz poşetlerle doluydu. Aklımıza ne geldiyse almıştık. Sağlıklı beslenme konusunda bana çektiği nutuklara rağmen Betül sıhhate zararlı tonla şey almıştı. Ama hiç yüksünmüyordum. Çünkü onunla alışverişi yapmak çok zevkli bir şeydi. Marketteki personel, manavdaki tezgahtar, velhasıl bize muhatap olan her satıcı onun cazibesi ve güzelliğinin etkisinde kalarak ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlardı. Bu hissi ömrümde ilk kez tadıyordum. Duruma bıyık altından gülümsüyordum. Aklımdaki sorunların tümünü unutmuş sayılırdım. Çünkü bu kadınla yaşamak cidden bir zevkti. Dönüşte bütün elimizdeki paketleri benim mutfağa taşıdık. Neyse ki eve dönüşümüz sırasında bizi gören pek kimse olmadı. Üst kattaki zararsız sayılacak yaşlı doktor komşumuzu saymazsak. Zaten Betül'ün binaya yeni taşındığını varsayarsak sevgilimi tanıdığından bile şüphe edebilirdim. Nitekim yaşlı doktor bahçede oturan arabasına giderken şapkasını çıkarıp sadece bana selam vermişti. Betül kim o adam diye sordu fısıldayarak. Komşulardan biri mi? Tanımıyor musun? Doktor Ziya Umul 5. katta oturur. Yo, ilk defa görüyorum. Zaten girişteki Musevi ailesinden başka kimseyi tanıdığım yok bu apartmanda. Tabii kapıcıyı saymazsan. Bilmiyorum nedendir, sanki rahatlar gibi olmuştum. Aldıklarımızı mutfağa yerleştirirken Betül yanından hiç ayrılmadı ve hemen hemen her şeyin yerine müdahale etti. Dolaplardaki eşyaların yerlerini değiştirdi, adeta mutfağa yeni bir düzen getirdi. Hiç sesimi çıkarmadım. Kendi mutfak düzenime adeta yabancılaştım. Lakin haklı olabilirdi. Artık evde bir kadın vardı ve mutfağın sorumlusu oydu. Ben çay yaparken o da dairesine çıktı ve aşağıya bir bavul dolusu giysiyle döndü. Çay demlenirken yatak odama geçip eşyalarımı benim gardırobuma yerleştirdim. Tamamıyla daireme yerleşmişti artık. Çaylarımızı karşılıklı salonda içerken dinlendin mi artık diye sordu. Bir an yeniden sevişme arzusunda olup olmadığına karar veremedim. Galiba niyeti yeniden yatağa girmekti. Hayrettir. Geçirdiğimiz o müthiş geceye rağmen onu arzuladığımı içimde yeniden kıpırtılar başladığını duymuşuyordum. Gülümseyerek göz kırptım. Ben hazırım dercesine. Daha neler? Yine sevişmek mi istiyorsun dedi. Niye olmasın? Hayır şimdi olmaz. Geceyi çuvala mı sokacaksın? Ben yemek pişireceğim. Sen de yeni bölümü yazacaksın. Şimdi mi? Tabii. Ama aklıma yazacak yeni bir bölüm gelmiyor. Kurgu için düşünmem lazım. Saçmalama. Yüzüne baktım saf saf. Ne yazacağım ki? Yaptığımız alışveriş. Elimde olmadan bir kahkaha attım. Günlük tutmuyoruz sevgilim. Bu bir roman. Okur için o sahneler ne anlam ifade eder? Bizim yaşantımızın sıradan bir anı. Sen ne diyorsam onu yap. Fakat Betül istediğin çok saçma. Romanın bütünü içinde bizim alışverişimizin yeri mi olur? Benden bu denli anlamsız bir şey yazmamı istemesini anlamıyordum. Dik dik yüzüme baktı. Söylediğimi yazacaksın Taner dedi. Ses tonu emir verir gibiydi. Garipseyerek yüzüne baktım. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Konuşma tarzı, ses tonu ağrıma gitmişti. Elimde olmadan benim de sesim dikleşti. Unutma diye söylendim. Ana fikir senden ama bu romanın yazarı benim. Ve dilediğim bölümleri istediğim tarzda kurmak da benim hakkım. Bana hak vereceğini, yaptığı yanlışı anlayacağını sanıyordum ama hiç öyle olmadı. Hayır diye gürledi. Bu roman benim. Ben nasıl istersem kurguyu ona göre yapacaksın. Senin tek görevin yaşananları satırlara dökmek. Yani benim yapmadığım işi. Anlaşmamızı unutma. Böyle bir anlaşma yaptığımızı hatırlamıyorum diye homurdandım. Demek sana iyi anlatamamışım. Asıl yanılan sensin. Bana bir roman taslağı verdin ve taslaktaki ana fikri bir roman haline sokmamı istedin. Kadın kahramanına da modellik edecektin. Hepsi bu. Hayır, hepsi bu değil. Ya nedir peki? Roman biz yaşadıkça ilerleyecek. Yaşantımıza uygun sahneleri de aynen kaleme alacaksın. Böylece romanda müthiş bir gerçeklik sağlayacağız. Çok komik diye mırıldandım. Komik olan nedir? Unutuyor musun? Unutmuyor musun? Bu bir cinayet romanı. Gerçeğe uygun olsun diye cinayet mi işleyeceğiz? Gerekiyorsa tabii dedi. Herhalde şaka yapıyor diye yüzüne baktım. O an birden tüylerim diken diken oldu. Betül çok ciddi görünüyordu. Sanki içimden yükselen bir ses beni uyarıyordu. Betül'ün samimi olduğunu kabul edemezdim. İnanmaz bakışlarla onu süzdüm. Ciddi mi konuşuyorsun sen? Birden bir kahkaha attı. Çay fincanını yanında ufak masaya bırakıp her zamanki şımarık haliyle kucağıma çıktı yine. Az daha çayı üzerime döküyordu. Canım sevgilim benim derken kollarını boynuma dolayıp boynumu öpmeye başladı. Ne kadar da safsın. Hemen söylediğime inandın. Olur mu hiç öyle şey? Bu alt tarafı bir roman. Sana cinayet işletecek değilim ya. Derin bir soluk aldım. Bir an Betül'ün delirdiğini bile düşünmüştüm. Ben de ona sarılırken kulağına hain diye fısıldadım. Beni korkuttun. Bir an seni paranoyak sandım. Kıkır kıkır gülüyordu. Dudaklarıma bir öpücük kondurup başını biraz geri çekti. Sahi mi dedi. İstesem benim için cinayet işler misin? Beni o denli seviyor musun? Daha fazla abuk subuk konuşmaması için ağzını dudaklarımla örttüm. Bana çok saçma geliyordu ama istediğini yaptım ve bugünkü alışverişi sanki bir roman bölümü gibi kaleme aldım. İşin ilginç yanı yazdıklarımı beğendim de. Sevdiğim kadını uzun tasvirlerle anlatmış, çekiciliğinden fazlasıyla bahsetmiştim. İtiraf etmeliyim ki onu anlatmak, satırlara dökmek hoşuma gidiyordu. Kendimi toparlamasam belki daha da uzun uzun hayranlığımı ifade edecektim. Sonra aklıma geldi. Yazdığım bir gerilim romanı olacaktı. Alt taraf. Ani bir kararla bölüme olmayan bazı şeyleri eklemeye başladım. Örneğin alışveriş sırasında bizi gizlice izleyen meçhul birini anlattım. İlerideki bölümlerde o esrarengiz kişiden istifade edebilirdim. O şahıs bizi eve kadar gizlice takip etmişti. Çıktıları göstermek için mutfakta yemek yapan Betül'ü çağırdım. Heyecanla gelip okudu yazdıklarımı. Sonra da suratını astı. Beğenmedin mi dedi. Neden? O esrarengiz kişiyi bu bölümden çıkar. Sebep? Gerçek değil de ondan. Tepem atmaya başlıyordu. Sinirli sinirli söylendim. Hayatım bu bir aşk romanı değil. Okur esrarengiz kişiler ve gizemli olaylar bekler. Şayet okura bunu vermezsek başarılı olamayız. Hiç umurumda değil. Ama benim umurumda. Ben bir gerilim romanı yazarıyım ve şöhretimi de bu tarz gerilim romanlarına borçluyum. Ünümün zedelenmesini istemem. Küçümser nazarlarla yüzüme baktı. Merak etme, şöhretine helal gelmeyecek. Daha sonraki bölümlerde istediğin gerilime kavuşacaksın. Hem de fazlasıyla. Yani romana gerilim getireceksin, öyle mi? Evet, bu gerilimi bizzat yaşadıklarımızla mı kazanacağız yine? Tabii, neden olmasın? Herhalde dalga geçiyorsun. Hayatımıza nasıl bir gerilim girebilir ki? Çok mu merak ediyorsun? Doğrusu merak ettiğimi saklamayacağım. O halde bekle. Yakında görürsün. Ama önce bana saçma sapan gelen şu garip kişiyi romandan çıkar. Kağıtları önüme attı ve arkasını dönüp mutfağa gitti. Çaresiz kalmıştım. Betül acayip bir kızdı. İstemediği bir konuda direnmeyi çok iyi beceriyordu. Arkasından baka kaldım. İtirazımın bir sonuç vermeyeceğini ve istediğinin olacağının da bilinci içindeydim. Nitekim yeniden bilgisayarın başına geçip bölümdeki o kişiyi romandan çıkardım. Akşam yemeği enfesti. Sevgilimin böyle nefis yemekler pişireceğini doğrusu hiç ihtimal vermezdim. Genellikle sebze yemeklerine hasret kaldığımdan pirinçli ıspanağı ve zeytinyağlı pırasayı bayıla bayıla yedim. Kepek ekmeği ve bol yeşil salatayla roka vardı sofrada. Üstüne de meyve yedik. Elma, mandalina ve armut. Belmi menüyü hafifçe almış olabilirsiniz. Fakat Betül bundan böyle beslenmemize çok dikkat etmemiz gerektiğini söylüyordu. Gerçekten de bekarlığım nedeniyle kötü besleniyordum. Oysa zarafetini, düzgün fiziğini, hep yediklerini ve bol spora borçlu olduğunu söylüyordu. Ertesi sabah temizlikçim Zehra'nın günüydü. Saat tam 8.30'da gelirdi. Bunu Betül'e açıkladım. Bana çok garip bir şey söyledi. Yarın sabah o kadına yol versin, ver gitsin dedi. Şaşırarak anlayamadım dedim. Neden? Ben varım ya, temizlikçiye ne gerek var? Gülmeye başladım. Nasıl olur hayatım? O kaba temizliği yapar, pencereleri siler, parkeleri cilalar, halıları süpürür. Sen öyle işleri nasıl yaparsın? Niye yapmayayım? Ben ayağımın altında kadın istemem. Aptallaşmış ve bu isteğini çok yadırgamıştım. Ama diye itiraz edecek oldum. Uzun zamandır bana gelir güvenilir bir insandır. Ona yol verirsem ve de sen bu kararından pişman olursan sonra yerine kimi buluruz? Merak etme, pişman olmam. Kendi evimde de kadın çalıştırmam ben. Temizlikçi istemiyorum. Başımı iki yana salladım. Seni o tür temizlik yaparken düşünemiyorum bile. Neden? Çok mu yadırgarsın? Köylü karısının yaptığı işi beceremeyeceğimi mi sanıyorsun? Estağfurullah, onu kastetmedim. Lakin senin gibi bir kadının şımarıkça gülümsedi. Ukalalık etme. Her kadın kendi evini temizlemek isterse bunu pekala yapabilir. Sen bilirsin dedim. Şayet istemiyorsan geri çeviririm. Tamam, anlaştık. Sustum ama içime bir hüzün çöktü. Zehra Hanım uzun zamandan beri evime gelip giden biriydi. Yarın sabah ona kapıyı açınca ne söyleyeceğimi düşünmeye başladım. Oldum olası yufka yüreklerin biriydim. Kadının yüzüne karşı artık sana ihtiyacım yok demek zor gelecekti bana. İçimde yavaş yavaş filizlenen bir isyanın ilk belirtilerini duyar gibiydim. Betül gerçekten hayatıma bir fırtına gibi girmiş, düzenimi bozmuş, alışkanlıklarımı değiştirmeye başlamıştı. Birkaç dakika bunun hakkı olup olmadığını düşündüm. Bana ne tercih ne de söz hakkı tanımıyordu. Meyvelerimizi bitirmiş sofranın kaldırılmasında ona yardımcı olmuştum. "Ey artık bir kadeh beyaz şarap içebiliriz," dedi. "Zararı olmaz." Yine itiraz ettim. "Beyaz şarap mı? Yemek sonrası." "Tabii, niye olmasın? O kadarcık alkol hakkımız." "Şarap sevmem," dedim. "Yemekte bile." "Seveceksin sevgilim. Şarap bir kültür ve zevk meselesidir. Ben bayılırım. Sen de içeceksin. Hiç olmazsa viskiyi tercih ederim." "Viski olmaz. Yüksek alkollü. Zaten çok hareketsiz bir yaşamım var. Yakamayacaksın ve yağa dönüşecek. Hantal ve göbekli bir sevgili istemiyorum." "Ama ben formumdan şikayetçi değilim," diye inledim. "Senin değil, benim şikayetçi olmam önemli. Tartışmayalım lütfen." Yanağımı sanki ufak bir çocuk gibi okşamıştı. Hayrettir, hiçbir şeye karşı koymama fırsat tanımıyordu. Dilediğim içkiyi dahi içemeyecek hale gelmiştim. O gün aldığımız iyi bir cins beyaz şarabı açıp iki de kadeh alarak salona döndü. Şarabın mantarını açmama bile izin vermemişti. O gece ne mi yaptık? Çalışmak istemememe rağmen beni bilgisayarın başına oturtmadı. Bir süre salondaki kanepede el ele oturup abuk subuk bir macera filmi seyrettik. Bana göre can sıkıcı, hiç özelliği olmayan sıradan bir filmdi. Sıkılmıştım ama o büyük keyif alarak, hatta zaman zaman kendini kaptırarak sonuna kadar seyretti. Film bitince de manidar bir şekilde büyülü gözlerini yüzüme çevirdi. Diliyle hafifçe dudaklarını ıslatıp "Yatalım mı artık?" diye sordu. Galiba benim beklediğim de oydu. Robot gibi yaşadığımı hissetmeye başlamıştım. Yatağa girdik ve seviştik. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Her geçen gün bedenlerimiz birbirine alıştıkça bundan duyduğum heyecan katmerlenerek artıyordu. Betül gerçekten vazgeçilmez bir tutkuydu. Cinselliğe dayalı, buram buram şehvet kokan dayanılmaz bir anaforun içine çekiliyordum. Tahammül edilir gibi değildi. Onunla tanıştıktan sonra seks ve sevişme konusunda ne denli iştahlı ve aç olduğumu çok daha iyi anlamaya başlamıştım. İçimdeki erişilmesi zor potansiyeli de onun sayesinde fark ettim. Hiç doymayan azgın bir boğaya dönüşmüştüm. Kendi kendime şaşırıyordum. Teninin en ufak bir teması, hatta bazen çapkın bir bakışı, tebessümü dahi bana yeniden ilişkiye varacak gücü sağlamama yetiyordu. Kendimi yeni yeni keşfeden biri gibiydim. O sabah derin bir uykudayken beni omuzumdan dürtmesiyle uyandım. "Kapı çalınıyor," dedi. "Herhalde senin kadın gelmiştir." Zorlanarak yataktan kalktım. Uyku gözümden akıyordu. İki gecedir doğru dürüst uyuyacak vaktim olmuyordu. Sırtıma röpdöşambrımı geçirirken "içeriye alma, kapıdan konuş gitsin," dedi. Yine otoriter, emir verir gibi yönlendiren, mecbur kılan bir ifade kullanmıştı. O ezikliği hissettim tekrar. Baskı altında tutulmanın kahrediciliğini, karşı çıkamıyordum. Zehra yıllardır bana hizmet eden biriydi. Kapıyı açmaya giderken içimdeki burukluk daha da arttı. Ona ne diyeceğimi düşünmeye başladım. "Artık gelme, sana ihtiyacım kalmadı," demek bana eski bir dostu bir salvoda saf dışı bırakmaktan farksız geliyordu. Kapıyı açtım. Zehra her zamanki sakin ve ağır adımlarla içeriye girmek istedi. "Günaydın Taner Bey," dedi. Nutkum tutulmuştu sanki. Kadıncağız başındaki örtüyü çekip mantosunun düğmelerini çözerken "sana bir haberim var," diyebildim. Sabahın köründe pek alışık olmadığı bu karşılama karşısında duralayarak yüzüme baktı. Haberin ne olduğunu sormadı. Yüzümde ezik mahcup bir ifade olmalıydı zahir. Yadırgayarak nazarlarını yüzüme çevirdi. "Konuşamıyordum bir türlü. Sular mı kesik?" dedi. Sanki sorusundan cesaret almıştım. "Hayır, sular kesik değil," dedim. "Ne var peki?" "Artık burada çalışmanı istemiyorum." Meramımı herhalde en kötü bu şekilde ifade edebilirdim. Bundan kaba, bundan yersiz ve sert bir anlatım olamazdı. Mevlül mevlül yüzüme baktı ama kararımın gerekçesini de sormadı. Başını önüne eğdi, sanki suçlu oydu. İçimden lanetler okudum. Sessizce başörtüsünü yeniden bağlarken "lütfen biraz bekle," dedim. Hızla yatak odasına cüzdanımı almak için seyrettim. Betül uyanıktı. "Gitti mi?" diye sordu. Hiç cevap vermeden cüzdanı alıp kapının önüne durdum. Vicdanımı rahatlatmak istiyordum sanki. İçinden yüklü bir parayı çıkarıp kadının eline tutuşturdum. Garip garip yüzüme baktı. Bakışlarında bana acıyormuş gibi bir hissin oluştuğunu duyumsadım. Olanaksızdı bu ama o an aklımdan öyle geçiyordu. "Teşekkür ederim," dedi sadece ve sessizce kapıyı örtüp gitti. Tek kelime etmedi başka. Yıkılmış bir vaziyette odaya döndüm. Ruhumda müthiş bir eziklik vardı. Eski bir dosta ihanet etmiş gibiydim. "Gördün mü? Hiç de büyütülecek bir şey değilmiş," dedi. Betül ve sırtını dönüp uyumaya devam etti. O an benliğimde kopan fırtınayı anlamaktan çok uzaktı. Yaşantımda bir şeyler ters gitmeye başlamıştı. Fakat ben hala durumu idrak etmekten acizdim. Deli fişek mizacında vardı. O gün öğleye doğru dalmış, kütüphanemde bir kitap arıyordum. Üst raflarda bulamamış, yere bağdaş kurarak en alt rafı gözden geçiriyordum. Birden her iki bölümde beni gıdıklayan bir iki el peydah oldu. Gıdıklamaya hiç gelemezdim. Boş bulundum, hem oturduğum yerden fırlamaya hem de kahkahalarla gülmeye başladım. Elimde değildi. Halimi görünce o da neşeyle gıdıklamaya devam etti. Arkamdan yaklaşmasını fark etmemiştim. Herhalde ayaklarının ucuna basa basa sessizce yaklaşmış olmalıydı. Kendimi kurtarmak için yere yatıp onu yakalamaya çalıştım. İkimiz de halının üzerine yuvarlandık. Çocuklar gibi neşeliydi. Ne yapacağı hiç belli olmuyordu. Çevik bir kedi gibi üzerime atlayınca bu defa gıdıklamayı bırakıp rastgele öpmeye başladı. Onun bu delişmenliklerine bayılıyordum. Belki de alışık olmadığım içindi. Betül bazı zamanlar ciddi ölçülü, hatta soğuk ve mesafeli durabildiği gibi bazen de böyle şakacı, çocuksu ve eğlenceli olabiliyordu. Yerde alt alta üst üste boğuştuk adeta. Yaşadığımız sahneyi ne yaşama ne vakırama yakıştıramıyor, fakat yine de zevk alıyordum. Belki de şimdiye değin böyle biriyle karşılaşmamış olmamdandı. Hayatıma yeni bir vehçe değişik zevkler getirdiği tartışılmazdı. Yaramaz çocuklar gibi yoruluncaya kadar boğuştuk yerde. Tabii bu benzetme biraz hatalı oldu. Çünkü bu fiziki mücadelenin cinsel bir hazzı da vardı. Betül gücünün bana yetmeyeceğini bildiğin halde ısrarla mücadelesini sürdürüyor, zaman zaman altta kalıp vücuduna yaptığım tazyikten özel bir zevk aldığını açıkça hissettiriyordu. Soluk soluğa kaldığımız bir an çalışmak istiyorum artık dedim. Daha değil diye karşılık verdi. Ne zaman peki? Şimdi üçüncü bir kişiyi daha devreye sokmalıyız. Kimi? Mesela cinayete yardımcı olacak birini. Yani hayali bir kişiyi değil mi? Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Hayali olur mu canım? Canlı, yaşayan gerçek birini. Tabii. Şaşırmak sırası bu defa bana gelmişti. Yani hayatımıza biri daha mı girecek? Düşündüğün gibi değil ama birini bulmamız şart. Nasıl birini? Orası önemli değil. Sıradan bir insan işte. Dur anlayamadım. Nasıl olacak bu iş? Onu da bu garip oyuna mı dahil edeceğiz? Öyle olmalı. Saçma ve sıkıcı. Bu iş artık roman yazmaktan çıkıyor. Bilakis bu gidişle gerçek hayatı yakalamaya çalışıyoruz. Seni hiç anlamıyorum. Onu da model olarak mı kullanacağız? Ha şunu bileydin. Aklından geçen biri var mı? Henüz düşünmedim ama Tonguç olabilir. Tüylerim diken diken olmuştu. Hayır asla diye bağırdım. Çocuk gibi beni tersledi. Hemen celallenme öyle. Bekle biraz düşüneyim. Ne münasebet. Eski sevgilini bu işin içinde kabul edemem diye gürledim. Gülerek yüzüme baktı. Kıskandın mı yoksa? Ne münasebet. Hadi numara yapma. Seni tanıyorum artık. Kıskandın. Geçmişindeki adam beni ilgilendirmez. Onu terk ettiğini söyledin. Asabımı bozan ona yeniden dönebileceğini düşünmem. Hınzır hınzır gülümsemeye devam ediyordu. Niye saklamaya çalışıyorsun? Buz gibi kıskandın. Boşuna saklama. Gerçekçi olmayı tercih ettin. Evet kıskandım diye bağırdım. Var mı bir itirazın? Geçmişinde de olsa seni kimseyle paylaşamam. Benim yapım bu. Yüzündeki gülümseme birden kayboldu. Yüzüme dik dik baktı. Bir şeyi kafana iyice sokmanı isterim dedi. Senden hoşlanıyorum. Hatta belki seviyorum da. Bu ilişki gidebildiği kadar gider. Ama sakın unutma, sana hiçbir söz vermedim. Tonguç'a da vermemiştim. Aramızdaki ilişki şimdilik çok güzel. İkimiz de memnunuz. Yürütmek için elimden geleni yapıyorum. Lakin beni olduğum gibi kabul etmelisin. Hiçbir şikayet ve kayıt şart istemem. Davranışlarımı asla sınırlandıramazsın. Buna tahammül edemem. Kıskançlık gibi abuk subuk yakınmalar daha yok. Anlıyor musun? Suratına baka kaldım. Böyle bir çıkış hiç beklemiyordum ondan. Cevap veremedim. Söyledikleri bir balyoz gibi çarpmıştı kafama. Hayretle öfkeli kara gözlerine bakarken durumumu değerlendirmeye çalıştım. Aslında onun reaksiyonu karşısında içinde bulunduğum şartları bir kere daha değerlendirmek, doğruyu yanlışı aramak lazımdı. Belki de en uygunu gittikçe garipleşen ilişkimizi burada noktalamaktı. Yapamadım ama. O an Betül'den ayrılmaya hazır değildim henüz. Kız ruhuma bir virüs gibi girmiş ve benliğimi tahribe başlamıştı. Ona adlandıramadığım bir bağımlılık kazanmıştım. İçimden, ruhumdan, hayatımdan çekip gidemezdi. Bir iki günlük bir ilişkiydi henüz. Fakat öylesine dolu dolu yaşamıştık ki sanki bana bir ömür birlikteymişiz gibi geliyordu. Esir olmuştum ona. Bedenimle ruhumla kölesiydim artık. Mantığım isyan ediyordu tabii ama iradem yenik düşmüştü. Beni bırakacak mısın diye sorabildim. Bu sana bağlı. İstediğin nedir? Belki çok şey, belki hiçbir şey. Şaşkın şaşkın yüzüne baktım yine. Ne anlama geliyor bu? Bana söz vereceksin. Ne sözü? Asla üzmeyeceksin beni ve söylediklerime aynen riayet edeceksin. Mantığıma, duygularıma ters gelse de mi? Evet, aynen öyle. Fakat Betül, endişelenme. Ben de seni üzecek şeyler yapmayacağım. Ama söz vermeni istiyorum. Yoksa ilişkimiz şu anda bitebilir. Bu bir tür şaka mı? Az önce beni gıdıklaman gibi. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim Taner. durup yüzünde şaka yaptığına dair izler aradım. İçimden hala bir kahkaha atıp bak seni nasıl korkuttum demesini bekliyordum. Ama ne gözlerinde ne de yüzünde aradığım o ifadeyi bulamadım. Betül çok kararlıydı. İnsan beyni kullandığım kompütürden çok daha güçlüydü. O kısa zaman birim içinde aklımda çeşitli olasılıklar şimşek hızıyla birbiri ardına sıralanıverdi. Halimizin anormalliğini yadsıyamazdım. Betül'ün kararlılığındaki tutarsızlığı kabul etmek zorundaydım. Ama içime öylesine işlemişti ki nedense onsuz bir hayata katlanamazmışım gibi geliyordu. O an sebebini tam olarak değerlendiremiyordum. Belki de salt cinsel bağımlılıktı. Aşk olamazdı kesinlikle. Kendimi aldatmaya çalışmanın hiç anlamı yoktu. Şehvetin doruklarına çıkarmayı beni şimdiye kadar hiç tatmadığım rekor düzeyde bir tatmine çıkardığı gerçekti. Betül bağımlılığın ta kendisiydi. Uyuşturucu müptelası gibi. Artık ondan kopamazdım. Söz dedim, söz veriyorum. Bir daha da ne seni üzeceğim, ne de senden, ne de benden istediklerini münakaşa edeceğim. Velev ki bana ters gelse de anlaştık mı? Umarım verdiğim bu sözü bir daha sana hatırlatmak zorunda bırakmazsın beni. Hayır, asla diye mırıldandım. Dudaklarımdan çıkan sözleri beynimin bir köşesi kabul etmiyordu. Ama çaresizdim ve Betül'ün bu mücadeleyi her zaman kazanacağını anlamıştım. Benimki artık tam anlamıyla bir teslimiyetti. Yüzünde zaferini işaret eden gülücükler bekledim. Fakat Betül sert ve kırgın bir şekilde ayağa kalktı. Hiç yüz vermedi bana. Soğuk ve ilgisiz bir şekilde geldiği gibi sessizce mutfağa gitti. Akşama kadar çok az konuştu benimle. Adeta silmiştim. Yakınlaşma şansı tanımıyordu bana. Yemek de tatsız tutsuz geçmişti. Sürata dargın değildik ama mecbur kalmadıkça konuşmuyordu benimle. Yatağa girdiğimizde cesaretimi toplayarak ona yaklaşmak istedim. Hayır, bu gece ceza arasın dedi. Sevişmek yok. Ne yapabilirdim ki? Ertesi sabah kahvaltıda normale döndüğünü gözlemledim. Keyfim yerine geldi biraz. Benimle şakalaşmaya çocuksu davranışlarını yeniden takınmaya başlamıştı. Komik bir durumdaydım. Görevini kusursuz yerine getirmeye çalışan bir öğrenciye dönüşmüştüm. Teslimiyetle onu izliyordum. Masanın üzerindekileri kaldırırken bugün dışarıya çıkmam gerekiyor dedi. Bankada yapacağım işler var. Ben de gelebilir miyim diye sordum. Tek kelimeyle hayır dedi. Yalnız gitmeliyim. Nedenini sormadım tabii. Cevabı çok sıradan dahi olsa bakışlarını yüzüme çevirdi. Sanki dün verdiğim sözü hatırlatırcasına nasıl istersen sevgilim diyebildim. O zaman gülümsedi. İstersen sen de çık. Biraz hava al. Eve çok kapandık. Haklısın dedim. Uslu bir çocuk olmanın mükafatı gibi yaklaşıp yanağıma bir öpücük kondurdu. Bu gece sinemaya gitmeye ne dersin? Ak merkeze uğrayıp bilet alayım mı? Hangi filme? Bilmiyorum, bakarım. Uygun birini seçerim. Lütfen gerilim türü olmasın. Gülümsemesi tüm yüzüne de yayıldı. Ne komik diye mırıldandı. Ünlü gerilim romanları yazarı kendi türlü filmlerinden hoşlanmıyor mu yoksa? Çaresizce homurdandım. Yeterince gerilim içinde yaşamıyor muyuz? Senin yerinde olsam o türü tercih ederdim. Belki gördüklerin sana ilham kaynağı olur. Sağ ol. Buna hiç ihtiyacım yok. İyi bir komediyi tercih ederim. Ne zaman çıkacaksın? Burada işim biter bitmez gitmeyi düşünüyorum. İyi dedim. Ben de biraz arabayı da dolaşırım.